Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyat Okumalarına hoş geldiniz. Kitap tanıtımlarına, kitap tavsiyelerine devam ediyoruz. Bu haftaki kitabımız Yapı Kredi Yayınları'ndan John Gray'in yazdığı Kuklanın Ruhu, İnsan Özgürlüğüne Kısa Bir Bakış adlı kitap. Elimdeki baskı Ocak 2020'de yapılmış. Dürün Tunç'un çevirisi gayet güzel, çok temiz bir çeviriydi. Kuklanın ne olduğunu malum hepimiz biliyoruz. John Gray kuklanın özgürlüğüyle işe başlıyor. Özgürlük yokluğunun cisimlenmiş hali gibi görünebilir dışarıdan baktığımızda. Gizli bir elle hareket ettiriliyor olması veya iplerle oynatılıyor olması kuklanın kendi iradesinin yokluğunu söyler. Yani nasıl yaşayacağına dair kukla hiçbir zaman bir seçim yapamaz. Geriye göre eğer kukla cansız bir nesne olmasaydı, bu dayanılmaz bir durum olurdu. Zira ancak kendi kendisinin bilincinde olan bir varlık özgür olmadığını hisseder. Bu önemli. Biz yalnızca kuklanın özgür olmadığını düşünüyoruz. Halbuki kendisine dair bir bilinci ve iradesi olmadığı için kukla yapmacık davranmayacak. O açıdan özgür. Çünkü bizim için esas olan şey bilincin insanın doğal zerafetine verdiği hasarın farkına varabilmek. Ve geriye göre esas özgürlük onu seçmek, bunu seçmek, iki şeyden veya birkaç şeyden birini seçmek değil. Esas olan özgürlük seçme zorunluluğundan muaf olabilmek. Bu bizim için önemli. Seçme özgürlüğünden muaf mıyız? Onu seçeceksin, bunu seçeceksin. Veya Gerin'in söylediği gibi söylersek Tanrı'nın iradesine boyun eğeceksin, eğmeyeceksin. Esas meselenin burada olmadığını söylüyor. Bu seçiş seküler düşüncede dinin en değerli kavrayışını bastırırken aslında dinin dayattığı bir örüntü izler dediği seküler düşünceye getirdiği eleştiride de karşımıza çıkar. Burada bizim için önemli olan bu mani dininden veya işte Hristiyanlığa ait dinlerden vesairelerden dışarıya çıkmak, hayatı makineleşmiş bir tutumun dışında yakalayabilmek. Esas özgürlük bu. Veya daha doğru bir ifadeyle söylememiz gerekirse hayatını nasıl yaşayacağı kaygısının içerisinde geçirmemek. Asıl olan kavram bu. Burada Gerin'in verdiği bir örnek var. Nasıl ki Hristiyanlık kuşkuculuğa bir tepki idiyse seküler inançlarda Hristiyanlığın çöküşüne bir tepki. O halde bilimin ortaya çıkardığı dünyadan kaçmaya çalışan insanoğlu bilimin insana dünyayı kendi imgesine göre yeniden kurma olanağını sağlayacağı yanılsamasına sığınmış. Bu hakikaten bir yanılsama mıdır? Evet, bir yanılsamadır. İnsanın düşünen bir hayvan oluşu fikrini hepiniz bilirsiniz. Leopardi'ye göre insan denilen hayvan düşünen bir makineydi diyor John Gray. Materyalizmden çıkan gerçek ders ona göre budur. Ve Leopardi bu derse sarılmıştır. İyi hayat önce bu gerçeği kabullenmekle başlar. Daha sonra gnostik bir düşünce insan bilincine ve insanın hayatına sahip olacak. Suni bir insan yaratmak doğanın kanununa meydan okumak demektir. Simyacının düşü burada. Simyanın ne olduğu malumunuz. Bir değişim ve dönüşüm meselesi. İnsanlar kendi aklarında sahip oldukları azıcık bilgilerle kendilerinden daha üstün bir çeşitleme yaratamazlar. Bunun farkında olabilmek lazım. Yani bir simya yapamazlar. Daha fazla bir akıl lazım. Kendi sahip olduklarının da üzerinde bir akıl lazım. Bu akıl belki gnostizmi eleştiri olarak söyledik ama Demirgus tarafından o savunulan, yani düzenleyici tanrı, yaşanan fiziki dünyayı yaratan tanrı kavramından hareket ederek çözümlenebilir. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyor John Gary. İster öbür dünyaya da sonsuz bir hayata inanın, bunun böyle olduğunu düşünün. İsterseniz öldükten sonra zamandan çıkıp sonsuzluğa bir geçiş olarak ölümlülüğe veya ölümsüzlüğe inananların bir umudu olunuz. Bu düşünce Ortodoks düşünce yapısını, Ortodoks dini kökünden sarsmıştır. Peki insanın özgürlüğü nerede başlayacak, nerede bitecek? Romalılardan örnek verirsek değil mi? Gladyatörleriyle Romalılar ne yapıyorlardı? Amaçları eğlenmekti. Herhangi birisinin ölmesi, ölmemesi, sonsuzluğa veya başka bir aleme göçmesiyle ilgili hiçbir düşünceleri yoktu. Aynı şey Aztekler için de söz konusuydu. İnsanlık dışında bir davranış olduğunu bugünün şartlarında söylüyoruz. Herkes bugün için hayattan değerli hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Bu özgürlük aslında tam olarak. Bu özgürlük insanın çok farklı bir yerde ortaya çıkmasına, insanın çok farklı bir yerde kendisine anlam bulmasına sebep oluyor. Kimisine göre çok farklı bir düşünce, çok uç bir düşünce, kimisine göre ise işte geri kalmışlık düşüncesi. İnsan kendi özgürlüğü için kendi türünden bir canlıyı yok edebilen bir canlı. Bu ilişki doğrudan doğruya aslında şiddet kelimesiyle açıklanabilir. Burada hatırlamamız gereken bir diğer husus, durmadan anlam üreten son teknoloji ürünü bir tabletin geçmişin kara aynalarını ve dua çarklarını hükümsüz kılacağına dair önermesi. Geçmişin kara çarklarını hükümsüz kılmak. Ne demek bu? İnsanın gerekli veya gereksiz oluşuna ilişkin bir vurgu. Özgürlük istesin veya istemesin. Biz vasıf gerektirmeyen emeğin yerini otomasyonla doldurmaya başladık ve bunu yapmaya başlıyoruz. Kimisinde vasıf gerektirse bile artık robotların bunu yapabildiğini görmeye başlıyoruz. Teknoloji heveslilerinin sıkça zihninde canlandırdığı bir husus bu. Fakat burada yapılacak en akıllıca iş kalanların makineye daha çok benzeyecek olması. İnsanın değerini yitirmesi, bu aslında bizim ilerleme sürecimizin bir başlangıcı. Peki teknolojiye burada niye değiniyor kuklanın ruhunda? Teknolojinin özgürlüğümüzü çok değerli gördüğümüz, belki hayatta en değerli şey olarak gördüğümüz yaşamımızı dahi uğrunda feda edebileceğimiz özgürlüğün teknoloji tarafından nasıl yavaş yavaş elden alındığını, hatta öylesine bir seviyeye getirip buna insanın bile nasıl razı olduğunu gösterebilmesi açısından çok önemli. Hızla gelişen bir otomasyon var. Bu otomasyonla birlikte üretim sürecindeki insana olan ihtiyaç azalmış. Tüketimin devamına olan ihtiyaç, burada ekonomi için insana olan ihtiyaç, tüketimin devam edebilmesi. Yani hakikaten eğer tüketim olmasa insanın buna da ihtiyacı yok. Bu noktada insana bile ihtiyaçları yok. Şöhret kültürünün nedeni de budur John Gary'ye göre. Herkes 15 dakikalık şöhret olacak. 15 dakikalık bir şöhrete sahip olacak. Ama bunun için hayatları boyunca çekmek zorunda oldukları can sıkıntısına da razı olacaklar. Bu kavram eleştirilmesi gereken bir kavram. Teknolojiyle birlikte gözetleme kavramının ortaya çıktığını, yani bizim son dönemde teknolojiyle birlikte özgürlüğümüze vurulmuş olan en büyük damganın gözetleme olduğunu söylüyor. Mühim olan John Gary'ye göre 15 dakikalık bir şöhret değil, 15 dakika boyunca mahrem olabilmek, insanların ve her şeyin gözünün önünden kaybolabilmek. Bu ilerleyen dönemde çok zengin insanların yapabileceği, başarabileceği bir iş haline gelecek. Panoptikon'u hatırlamak lazım burada. Panoptikon Rusya'da Bentham'ın kaldığı yıllarda anlattığı bir husus. John Gary buna değiniyor. İçinde bulunanların her zaman gözetlenebildiği çok katlı, dairesel bir binaydı. İnsanlar burada yaşıyorlardı. Bu panoptikonu sanal dünyayla eşleştiriyor John Gary. Bütün nüfusu sanal bir panoptikona hapsetmek özgürlüğün de nihai ihlali olarak görülebilir ama evrensel tecrit bir mahrumiyet olarak tecrübe edilmek zorunda değil. Başka bir ihtimal bilmedikleri için çoğu insan bunu normal olarak kabul edecek. Gözetim işini yapan teknolojiyi aynı zamanda devamlı eğlence de sunuyorsa kısa sürede başka bir yaşam biçimini kullanılmaz bulabilecekler veya onun dışındaki bir yaşam biçimini insanlar tahayyül bile edemeyecekler. Dolayısıyla sürekli gözetlenen bir dairesel yapı, buna John Gary'nin söylediği gibi söylersek sanal dünya, bizi getirip bırakacağı yerde oradan çıkma korkusu. İşte böylelikle özgürlük daha başlamadan, düşünce haline gelmeden evvel sonlandırılmış oluyor. İnsanlarla kuklalar arasındaki fark, başa dönersek tekrar kitabın sonunda başladığımız yerle ilişkiyi kurarsak, insanların kuklalar gibi davranabileceğini söylüyor. Ama ipleri oynatan kimse yoktur. Bu daha kötü tarafıdır işin. Hayatlarımızın yazarı bile olsak biz, yalnızca geriye dönük olarak yazabiliyoruz. Geleceğimizi veya şimdimizi yazamıyoruz. Eğer geleceğimizi yazamıyorsak, geleceğimize ilişkin düşüncelerimizi, anlam alanlarımızı bir başkası, bir başka şey, sanal dünya, sanal alem vesaire adına ne derseniz deyiniz veya bilgisayarlar. Onlar yazıyor veya biz onlarsız bir gelecek, kendi başımıza bir gelecek tahayyül edemiyorsak burada insanın özgürlüğünden vazgeçmesi, özgürlüğünden bahsetmesi mümkün bile olamaz. Burada bizi insan yapan öz farkındalık değil, yarılmış kendiliktir der John Gary. Bunu önemli buluyorum. Daha evvel biraz önce söylediğim gibi başka hiçbir hayvan bir yandan arzu tatmini ararken öte yandan da arzularını şeytan işi diye lanetlemez. Veya insanın haricinde hiçbir hayvan hayatını bir yandan ölümden korkarak öte yandan da kendi imgesini korumak uğruna her an ölmeye hazır hale getirmez. Veya düşleri uğruna türdeşlerini katletmez. O yüzden bizi insan yapan öz farkındalığımız değil, yarılmış kendiliğimizdir. Zihnimizde bir algımız var. Bizi biz yapan o yüzden bilinçli düşüncelerimiz değil. Bilinçli düşüncelerimizin hesaplı, kitaplı, belirli bir amaca ilişkin düşüncelerimizin değil de bunların dışındaki hayvan zihnimizin olduğunu söylüyor. Biz bu hesabın, kitabın veyahut da maskesiz, mış gibi yapmayan halimizin gösterdiği kadarız. Burada son bölümde de tabii bu söylediğim şeyin işin etik ve ahlak kısmına getirdiğini de anlamış olursunuz. Son olarak söylemek gereken şey şu. Üstün kuklalar özgür olmadan önce uçmayı becerene kadar beklemek zorunda değiller. Gözlerini göğe dikmezlerse özgürlüğü yere düşerken de bulabilirler. Kuklanın zarif bir otomatizmi var. İnsan sakar, hep düşecek gibi. Buna karşı koymaya çalışır vesaire. Ancak kuklanın nasıl yaşayacağına karar vermesi gerekmiyor. Bir makine olduğunu biliyor insan ama öbür taraftan da bir makine olduğunu fark etmeyen, bunun bilincinde dahi olmayan zarif bir kukla. John Gary'ye göre hangisinin özgür, hangisinin gerçek anlamda özgür olacağının sorusu da tam olarak burada yatıyor. Bu kitap edebi eserde, özellikle tahkiyeli metinlerde karşımıza çıkacak hususları aydınlatmada oldukça önemli bir yere sahip. Yalnızca tahkiyeli metinlerde mi? Hayır. Bir cümleyle veya bir öneriyle podcast'i bitirmiş olalım. Sezai Karakoç'un Sezai Karakoç'tan habersiz yayımlanan şiiri Pazar Postası'nda Cemal Süreya yayınlamıştı biliyorsunuz. Balkon şiirini kuklanın özgürlüğüyle, insanın özgürlüğüyle yeniden bir okumayı deneyin. Mesela ne göreceksiniz? Merak ediyorum. Bunu da bana bildirirsiniz. Haftaya yeni bir kitapla, yeni bir kitabın hatırlattıklarıyla buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Modern Türk Edebiyat Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.